sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Kendinizi bir an kalsiyum miktarını ölçen hücrelerin yerine koyun. Gece gündüz hiç durmadan, hiç uyumadan, hiç dinlenmeden yıllar boyunca tek işinizin kanda bulunan kalsiyum miktarını hesaplamak olduğunu düşünün. Bu durumda hücrelerin yaptıkları mucizevi işlemin önemi daha iyi ortaya çıkmaktadır. Örneğin kendinizi paratiroid hücrelerinin yerine koyun ve düşünün. Eğer kanda kalsiyum miktarının azaldığını fark etseydiniz nasıl bir önlem alırdınız? Kalsiyum miktarının artması için nasıl bir yola başvururdunuz? Bunun cevabını vermek için bir bilim adamı olmanız ve insan vücudunu inceleyecek her türlü imkanınızın olması gerekirdi. Eğer o ana kadar vücutta bulunan kalsiyum hakkında hiçbir bilginiz olmasaydı, yıllar süren araştırmalar yapmanız ve dünyanın önde gelen biyokimyacılarından da yardım almanız gerekirdi. Bütün bu çalışmalarınsa tek bir amacı olacaktı: vücutta kullanılabilecek kalsiyum kaynaklarını bulmak. Sonunda varacağınız sonuç şu olacaktı: kemiklerde bol miktarda kalsiyum bulunduğunu, bir miktar kalsiyumun da böbrekler yoluyla istemeden de olsa vücuttan atıldığını anlayacaktınız. Vücuda dışarıdan kalsiyum alımınınsa ince bağırsakta gerçekleştiğini öğrenecektiniz. Bu durumda yapmanız gereken 3 işlem olacaktır. 1- Kemiklerdeki kalsiyumun bir bölümünün ödünç alınmasını sağlamak. 2- İdrara karıştırılan kalsiyumun geri emilmesi için bir yol bulmak. 3- Yediğimiz besinlerden daha fazla kalsiyum elde etmemizi sağlamak. Dikkat edilirse bu işlemlerin her biri ayrı birer uzmanlık alanına girmektedir. Birinci seçeneği değerlendirdiğinizi varsayalım. Bunun için öncelikle kemik hücrelerini, depoladıkları kalsiyumun bir miktarını ödünç vermeleri için ikna etmeniz gerekir. Kemik hücreleri olan osteositler, kendileri için çok önemli bir madde olan kalsiyumu kaybetmek istemeyeceklerdir. Bu durumda kemik hücrelerinin depoladıkları kalsiyumun bir miktarını kana bırakmalarına sebep olacak bir molekül bulmanız gerekmektedir. Bu formülü bulmak için de kemik hücrelerinin bütün kimyasal sırlarına vakıf olmanız, kalsiyumun hangi sistem sayesinde depo edildiğini en küçük detayına kadar bilmeniz ve sistemi tersine çevirecek bir molekül formülü tasarlamanız gerekecektir. Üstelik insanoğlunun 100 yıldır sırlarını çözmeye çalıştığı hücrenin iç dünyasına ait bütün bilgileri bir anda elde etmek zorundasınız. Yapacağınız uzun araştırmalar sonucunda da kemik hücrelerini kalsiyum bırakmaya ikna eden mucizevi bir formül elde edersiniz. İşte bu parat hormon formülüdür. Ancak daha yapmanız gerekenler bitmemiştir. İkinci ve üçüncü işlemlerin yapılmasını sağlayacak 2 formül daha bulmanız gerekmektedir. Bunun için böbrek hücrelerini, idrarda bulunan kalsiyumu yakalamaları ve tekrar kana karıştırmaları için ikna etmek gerekecektir. Bu hücrelerin idrar içinde kalsiyum aramak gibi bir mecburiyetleri yoktur. Bu defa kemik hücresinden çok farklı bir hücrenin, yani böbrek hücrelerinin iç yapılarındaki sırları çözmeniz gereklidir. Ardından sonsuz farklı moleküler kombinasyon içinde öyle bir molekül bulmalısınızdır ki bu molekül böbrek hücrelerini idrar içinde kalsiyum aramak için harekete geçirsin. Sonuçta bu özel formülü üretmeyi başarırsınız ve dünyanın en büyük mucizelerinden birine tanık olursunuz. Çünkü elde edeceğiniz formül, birinci seçenekte elde ettiğiniz formülle tıpatıp aynıdır. Aynı formüle sahip moleküller, birbirlerinden çok farklı iki hücreye, birbirlerinden çok farklı iki hareketi yaptırabilmektedir. Şüphesiz bu, hiçbir şekilde tesadüfle izah edilemeyecek kadar olağanüstü bir mucizedir. Thank you. Şimdi yapmanız gereken son bir işlem kalmıştır. Vücudun yediğiniz besinlerden daha fazla kalsiyum elde etmesini sağlamak. Besinlerdeki kalsiyumun kana karışması ince bağırsakta gerçekleşmektedir. Ancak kalsiyumun geri emilmesi için bağırsak hücrelerinin aktif hale gelmiş D vitaminine ihtiyaçları vardır. Bu noktada büyük bir problem ortaya çıkmaktadır. Çünkü yediğiniz besinler yoluyla elde ettiğiniz D vitamini aktif halde değildir. Bağırsaklarınızın daha çok kalsiyum emmesi, dolayısıyla kandaki kalsiyum miktarını artırabilmeniz için bu problemi de ortadan kaldırmanız gerekmektedir. Yani aktiflenmemiş D vitamininin kimyasal yapısını değiştirecek ve aktiflenmiş bir hale getirecek çok özel bir molekül bulmak zorundasınız. Yine uzun araştırmalar, deneyler yapmanız ve D vitaminini değişikliğe uğratacak çok özel bir molekül tasarlamanız gerekmektedir. Yapılacak araştırma sonucunda karşınıza çıkacak sonuç, insanı hayrete ve şaşkınlığa uğratacak bir başka mucize olacaktır. Çünkü D vitaminini aktif hale getirmek ve bağırsak hücrelerinin kalsiyum emmelerini sağlamak için ihtiyaç duyulan molekülün formülü de yine aynı paratormon formülüdür. Şimdi bu noktada çok dikkatli bir şekilde düşünmek gerekir. Kanda bulunan kalsiyum miktarının artırılması için birbirinden bağımsız 3 farklı yol bulunmaktadır. Ve birbirinden çok farklı bu 3 sistemin çalışmaya başlamasını sağlayan anahtar aynıdır. Bu anahtar 3 sisteminde kontağını çevirmektedir. Daha da hayret verici olan, birbirinden çok farklı yapıda bulunan ve çok farklı çalışma şekilleri bulunan bu sistemlerin kontakları çevrildiği zaman elde edilen verimin aynı olmasıdır. Kanda bulunan kalsiyum miktarını artırmak. 3 farklı sistem aynı anahtarla aynı amaç için çalıştırılmaya başlar. Tüm bunlarsa Allah'ın yaratmasındaki kusursuzluğun ve benzersiz uyumun çok büyük bir delilidir. Bütün bu detayları iyice göz önüne çıkardıktan sonra şimdi daha büyük bir mucizeyi inceleyelim. Kanda bulunan kalsiyum miktarı düştüğü zaman paratiroid hücreleri akıl almaz bir şuur gösterirler ve her 3 sisteminde kontağını çevirmek için gerekli olan anahtarı yaparlar. Sonra da mucizevi bir şekilde tanıdığınız bir molekülü yani paratormonu üretirler. Böylece kemik hücrelerinin kalsiyum salgılamasını, böbrek hücrelerinin idrar içinden kalsiyum ayıklamalarını sağlarlar. D vitamini de aktifleşip sindirim sisteminin kalsiyum elde etmesine yardımcı olur ve böylece kandaki kalsiyum miktarı yükselir. Peki bu olağanüstü formülü paratiroid hücreleri nasıl bulmuşlardır? Bu molekülün kemikleri, böbrekleri ve D vitaminini etkileyeceğini nasıl bilmişlerdir? Nasıl olup da tarih boyu yaşamış milyarlarca insanın paratiroid bezi bu doğru formülü üretmeyi başarmıştır? Bu üç sistemi çalıştıracak formülü nasıl tasarlamışlardır? Şuursuz ve akılsız hücreler insanı dahi aciz bırakan bu akıl gösterisini nasıl yaparlar? Hücrelerin üzerinde tecelli eden bu akıl ve planlama hücreleri de kalsiyum molekülünü de insanı da yoktan var eden Allah'a aittir. Paratiroid bezleri kanda bulunan kalsiyum miktarını kendileri ölçüp ne yapmaları gerektiğine kendileri karar verirler. Eğer kanda bulunan kalsiyum miktarı azsa hemen paratormon salgılarlar. Ancak kanda bulunan kalsiyum miktarı ihtiyaç duyulandan fazlaysa paratormon salgılanması azalır. Bu defa devreye bir başka hormon girer. Tiroid bezi kalsitonin isimli bir hormon salgılar. Bu hormon, paratormonun tam tersi yönde bir etki gösterir. Yani kemik hücrelerinin kalsiyum salgılamalarını engeller ve depo etmelerini sağlar. Paratiroid bezini oluşturan hücreler, kalsiyum miktarı azaldığında devreye girmeleri gerektiğini adeta bilmektedirler. Tiroid bezini oluşturan hücreler de kalsiyum miktarı çoğaldığında devreye girmeleri gerektiğini bilmektedirler. Peki bu planlamayı hücrelere yaptıran kimdir? Eğer paratiroid bezi yanlış bir anda devreye girse, yani kalsiyum miktarı zaten fazlayken paratormon salgılamaya başlasa, insanın sağlığı önemli ölçüde tehlikeye girer. Ya da paratormon ve kalsitonin hormonları aynı anda salgılansa, vücut hücreleri ne yapacaklarını şaşırırlar. İhtiyaç duyulduğunda bu bezleri oluşturan hücreler tembellik yapsalar veya kendilerine ihtiyaç olduğunu fark etmeseler, sonuç insan sağlığı için yine büyük bir tehlikedir. Tiroid ve paratiroid bezlerinin çalışmalarındaki uyum, bu bezleri oluşturan hücrelerin hareketlerinde gözlemlenen şuur, insan vücudunun yaratılmış olduğunun açık birer delilidir. Tüm bu anlattıklarımızı iyi düşünmek ve Allah'ın yaratma gücünü iyi kavramak gerekir. Bunları kavrayabilen insanlar, Allah'ın şanını gereği gibi yüceltebilecekler, ona kulluk edebileceklerdir. İnsanı kalsiyum molekülüne muhtaç bir şekilde yaratan, sonra bu ihtiyacın karşılanması için kusursuz bir sistem var eden, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi olan Allah'tır. Allah'ın şanı çok yücedir. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
İnsanların çoğu kendi hayatlarına kendilerinin hükmettiği, yaşamlarına kendilerinin yön verdikleri kanaatindedirler. Böyle düşünen bir insana, kendine kendi bedenine ne kadar hakimsin sorusu sorulduğunda cevabı elbette tümüyle olacaktır. Ancak bu cevap bilimsel gerçeklerle çelişmektedir. İnsan, kendi bedeninin çok kısıtlı bir bölümüne, o da ancak kısmen hakimdir. Örneğin bedenini kullanarak yürüyebilir, konuşabilir veya ellerini kullanarak bir iş yapabilir. Ancak bedenin derinliklerinde binlerce kimyasal ve fiziksel olay, insanın bilgisi ve iradesi dışında gerçekleşmektedir. Kendi bedenine ve kendi yaşamına hakim olduğunu zanneden bir insan, bu yüzden büyük bir yanılgı içindedir. Şimdi size insanın iradesi dışında işleyen ve yaşaması için hayati öneme sahip bir sistemi anlatacağız. Hemen her insan bir çift böbreği olduğunu ve böbreklerinin hayati öneme sahip olduklarını bilir. Ancak çoğu insan böbreklerinin üzerinde 5-6 gramlık küçük birer et parçası bulunduğunu ve bu et parçalarının hayati bir önemi olduğunu bilmez. Oysa böbreklerin hemen üzerinde bulunan böbrek üstü bezleri yaşamınızı devam ettirmeniz için gereken çok önemli fonksiyonları yerine getirirler. her bir böbrek üstü bezini incelediğimizi farz edelim. İşte o zaman karşımıza birbiri üzerine inşa edilmiş iki ayrı laboratuvar çıkar. Bunlardan birincisi üç ayrı çeşit hormonun üretildiği bölüm böbrek üstü bezinin dış bölgesidir. İkincisi ise iki farklı hormonun üretildiği iç bölgedir. Bu bezler o kadar önemli hormonlar üretirler ki bu hormonların eksikliği ya da hatalı miktarda salgılanmasının sonucu ölümdür. Bu hormonların önemini şu örnekle anlatabiliriz. Bazı insanlar yaşamlarını mucizevi bir sıvıya borçludur. Bu sıvı en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmuş ve mucizevi formülü sayesinde o insanların hayatlarını kurtarmıştır. Tehlike altında ve çok zor bir durumda oldukları anda daha güçlü, daha çevik, daha hızlı ve daha dikkatli olmalarını sağlamıştır. Hatta onların vücut kapasitelerini adeta çok güçlü bir kuvvet iksiri içmişler gibi iki katına çıkarmıştır. Bu duruma bir örnek verelim. Kullandığı uçağa arıza yapan bir pilotu ele alalım. Kim zaman gazetelerde buna benzer haberler çıkar. Kahraman bir pilotun arıza yapan ve düşme tehlikesi atlatan uçağı başarıyla havaalanına indirdiği ve yüzlerce yolcunun hayatını kurtardığı yazılır. Ancak gazetecilerin bilmedikleri ve atladıkları çok önemli bir nokta vardır. Yolcuların ve pilotun hayatını kurtaran, gerçekte az önce sözünü ettiğimiz mucize sıvıdır. Bu sıvı pilotun beyin hücrelerine alarma geçirmiş, beynine daha çok kan ve şeker göndermiş ve pilotun daha dikkatli olabilmesini sağlamıştır. Aynı zamanda pilotun kalp atışlarını ve kan basıncını artırmış, daha atik ve daha hızlı olabilmesini sağlamıştır. Solunum yolları açılmış, bu nedenle daha fazla oksijen almış, böylece kas ve beyin hücrelerine daha çok kan gitmiştir. İskeleti ve kasları daha güçlü kasılmış, kanında bulunan şeker seviyesi arttığı için fazladan ihtiyaç duyduğu enerjiyi alabilmiştir. Bu sıvıyı her insan ömür boyu yanında taşır. Siz de şu anda bu sıvıyı yanınızda taşıyorsunuz. Aslında tam olarak yanınızda değil, vücudunuzun içinde, çok derinlerde bir yerde. Böbreklerinizin hemen üzerinde bulunan böbrek üstü bezlerinin içinde. Eğer bir gün bu sıvıya ihtiyacınız olursa, böbrek üstü bezleriniz bu sıvıyı size kullandıracaktır. Böylece çok daha güçlü, çok daha hızlı ve çok daha atik olacaksınız. Eğer bir tehlikeyle karşı karşıya kalırsanız, tehlikenin kaynağıyla savaşmak veya oradan kaçabilmek için size gerekli olan güce sahip olacaksınız. Size gücünüzün iki katı kadar güç kazandıran ve böbrek üstü bezlerinizde üretilen bu mucizevi sıvının adı adrenalindir. Adrenalin hormonu böbrek üstü bezlerinin iç bölgesinde bulunan laboratuvarda üretilir ve sürekli burada depo edilir. Peki bu kadar güçlü bir etkiye sahip bu sıvıdan kanda ne kadar bulunmaktadır? Yapılan araştırmalar çok ilginç bir gerçeği ortaya koymuştur. Bir insanın kanında bulunan adrenalin hormonu miktarı yaklaşık olarak şu örnekle ifade edilmektedir. Vücudumuzda bulunan kanı 2 metre derinliğinde 100 metre çapında bir gölle karşılaştıralım. Bu durumda kanımızda bulunan adrenalin miktarı bu göle dökülecek bir çay kaşığı dolusu sıvı kadar olacaktır. Bu örnekte de görüldüğü gibi hormon moleküllerinin kandaki miktarları yaptıkları işle karşılaştırıldığında insanı şaşkınlığa düşürecek kadar azdır. Az miktardaki bu maddenin insan vücudu üzerinde çok güçlü bir etkisi vardır. Hormon moleküllerinin sahip olduğu bu güç, yaratılışlarındaki mükemmel tasarımdan kaynaklanmaktadır. Adrenalin molekülünün çalışma sistemi incelendiğinde Allah'ın yaratmasındaki kusursuzluk daha iyi anlaşılıyor. Müzik. Normal bir insanın bedensel ihtiyaçlarıyla tehlike altında kalan bir insanın bedensel ihtiyaçları elbette aynı olmayacaktır. Bir tehlikeyle karşı karşıya kalan insanın ne gibi ihtiyaçları olabileceğini düşünelim. Hızlı koşması, kaslarının daha hızlı çalışması, kan basıncının artması ve kalbinin daha hızlı atması gereklidir. Böylece daha hızlı koşabilecek, daha çabuk kaçabilecek veya tehlikeyle daha güçlü bir şekilde mücadele edebilecektir. Peki, bütün bunlar nasıl gerçekleşecektir? Tehlikenin ortaya çıkmasıyla birlikte vücutta alarm düğmesine basılır. Beyin, böbrek üstü bezlerine yıldırım gibi bir emir gönderir. Böbrek üstü bezinin iç bölgesinde bulunan hücreler alarm durumuna geçer ve acil olarak adrenalin hormonu salgılamaya başlar. Bu sırada adrenalin molekülleri kana karışır ve vücudun çeşitli bölgelerine dağılır. Salgılanan adrenalin molekülleri damarlarda özel bir düzenleme yapar. Bu düzenleme, tehlike anında ihtiyaç duyulan hayati organlara daha çok kan gitmesini sağlar. Bunun için kalbe, beyne ve kaslara giden kan damarlarını genişletir. Damarların etrafında bulunan hücreler adrenaline itaat eder ve gerekli damarların genişlemesini sağlar. Böylece beynin, kasların ve kalbin ihtiyacı olan ekstra kan temin edilmiş olur. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Adrenalin moleküllerinin yaptığı düzenleme, kalbe, beyne ve kaslara giden damarları aşarken, karaciğere ve deriye giden damarları daraltmaktadır. Böylece, beden için ihtiyaç duyulan ekstra destek sağlanmış olur. Deriye az kan pompalanmasının bir başka nedeni daha vardır. Bu sayede muhtemel bir yaralanmada kan kaybetme riski en aza indirilmiş olacaktır. Aşırı heyecan karşısında deride gözlemlenen soluklaşmanın nedeni de o anda deriye daha az kan pompalanıyor olmasıdır. Burada şu dikkat çekmektedir. Hiçbir zaman yanlışlıkla kalbe veya beyne giden damarlar daralıp karaciğere veya deriye giden damarlar genişletilmez. Adrenalin molekülü ne yapması gerektiğini çok iyi bilir. Yani bedeninizde bulunan yüzlerce damarın çapı ve bu damarların nereye ne miktarda kan ilettikleri gözle görünmeyen bir hormon tarafından ayarlanmaktadır. Ayrıca adrenalin molekülleri her organ için farklı bir anlam taşır. Damara gittiği zaman damarı genişleten adrenalin molekülü, kalbe gittiği zaman da kalp hücrelerinin kasılmalarını hızlandırır. Böylece kalp daha hızlı atar ve kaslara ekstra güç için ihtiyaçları olan kan sağlanmış olur. Adrenalin molekülü kas hücrelerine ulaştığı zaman da kasların daha güçlü bir şekilde kasılabilmelerini sağlar. Karaciğere ulaşan adrenalin molekülleri burada bulunan hücrelere kana daha çok şeker karıştırmalarını emreder. Böylece kandaki şeker miktarı artar ve kasların ihtiyacı olacak ekstra yakıt sağlanmış olur. adrenalin hormonunun vücut içindeki bu faaliyeti büyük bir akıl, bilgi ve yetenek gerektirmektedir. Bu çok küçük molekül her şeyden önce ne zaman ne yapması gerektiğini çok iyi bilmekte, insan ihtiyaç duymadığı sürece vücudu asla alarm durumuna geçirmemektedir. Bunun dışında hangi hücrelere gitmesi gerektiğini, hangilerine nasıl bir emir vermesi gerektiğini de çok iyi bilmekte ve bunu hiç unutmamaktadır. Ayrıca bunlar hücreleri, organları ve işlevlerini çok iyi tanıdığını ve bildiğini de göstermektedir. Vücudun ne zaman bu durumdan çıkartılması gerektiği konusunda da hiçbir zaman yanılmamaktadır. Aksi takdirde, yani böyle bir hata yaptığında vücutta onarılmaz hasarlar meydana gelebilir. Ancak bu küçük moleküller büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışmaktadırlar. Yalnız bu anlattıklarımızı birkaç atomun belirli bir düzenle birleşmesinden meydana gelen, şuursuz, cansız, beyni, gözü, bilgisi olmayan bir sıvının yaptığını unutmamak gerekir. Bir sıvının bu kadar akılcı, organize ve seri bir şekilde hareket etmesi mümkün müdür? Peki tüm bunları bu gözle görünmeyecek kadar az miktardaki sıvının kendi aklı ve iradesiyle gerçekleştirmesi mümkün olabilir mi? Elbette ki hayır. Tüm bu anlatılanlar, vücudumuzdaki her molekülün Allah tarafından yaratıldığının ispatıdır. Bir insanın hayatı boyunca her an Allah'ın gücü, iradesi ve kontrolüyle faaliyet halinde olduğunu gösteren kesin delillerdir. Akıl ve vicdan sahibi hiçbir insan, bu bilgileri dinledikten sonra canlıların, hücrelerin, hormonların veya atomların başıboş varlıklar olduklarını iddia edemez. Allah'ın gücü, kudreti, yaratışındaki üstün ilim ve akıl her an, her yerde tecelli etmektedir. Kur'an'da Nisa suresinin 126. ayetinde bildirildiği gibi, göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır. Hayatta kalabilmeniz için vücudunuzda her an sayılamayacak kadar çok dengenin sağlanması gerekir. İnsan günlük yaşamını sürdürürken bu dengelerin hiçbirinin farkında değildir. Örneğin şu anda kan basıncınızın değeri birçok ayrı sistem tarafından ayarlanmaktadır. İşte böbrek üstü bezlerinin hayati önemi burada da karşımıza çıkar. Böbrek üstü bezlerinin ürettiği aldosteron isimli hormonun görevi kan basıncınızın düşmesini engellemek ve vücudunuzdaki sodyum dengesini düzenlemektir. Vücudumuzda 1 gramın 10 milyonda biri kadar az bir miktarda aldosteron hormonu bulunmaktadır. Bu ölçüden insan vücudunun ne kadar hassas bir dengeyle yaratıldığı anlaşılmaktadır. Zira bu kadar az miktarda bulunan hormonun eksikliği ölüme neden olabilmektedir. Az önce belirttiğimiz gibi aldosteron hormonunun iki amacı vardır. Birincisi sodyum miktarını artırmak, ikincisi kan basıncınızı yükseltmek. Bu iki ihtiyaç birbirleriyle son derece bağlantılıdır ve aldosteron hormonu bu iki ihtiyacın aynı anda karşılanması için tasarlanmış mükemmel bir çözümdür. Eğer kanda bulunan sodyum miktarı bir şekilde yükselirse, artan sodyum beraberinde kandaki su miktarını da artıracaktır. Çünkü su molekülleri sodyumun yoğun olduğu ortama gitme eğilimindedir. İşte aldosteron hormonunun tasarımının mükemmelliği burada ortaya çıkar. Çünkü aldosteron hormonu bir taraftan sodyum miktarını artırırken diğer bir taraftan sodyumun suyu çekme özelliğini kullanır. Kandaki sodyum miktarı düştüğü zaman aldosteron hormonu böbrek kanalcıklarındaki hücreleri uyarır. Bu hücreler idrarın içindeki sodyum iyonlarını yakalar ve içlerine alır. Sodyum iyonları böylece önce kanalcıklarda bulunan hücrelerin içine geçer, buradan da kan dolaşımına geri verilirler. Elbette sodyum iyonlarını arkalarından su molekülleri takip eder. Böylece hem sodyum miktarı artırılarak iyon dengesi sağlanmış, hem de kandaki su miktarı artırılarak kan basıncı normal seviyesine çıkartılmış olur. Böbrek kanalcıklarında bulunan hücreler sodyum iyonunu geri alırken bir taraftan da potasyum iyonunu idrara verirler. Çünkü sodyum ve potasyumun kanda çok özel bir oranda bulunmaları gerekmektedir. Bu minerallerin oranları hücre içi ve dışı sıvıların asit-baz dengesinin sağlanması ve sinir kaslarının çalışması için son derece önemlidir. Nitekim aldosteron, böbrek üstü bezinin dış bölgesinde üretilmektedir. Bu bölgedeki hücreler, böbreklerin derinliklerinde bulunan hücreleri hiç görmemişlerdir ve bu hücreleri tanımalarına imkan yoktur. Öyleyse nasıl olur da bu hücreler sodyum almaları ve potasyum vermeleri için gerekli olan hormonu üretmeyi bilirler? Nasıl olur da böbrek üstü bezi insan vücudunda bir elektrolit dengesi sağlanması gerektiğini, kan basıncının düşmemesi gerektiğini bilebilir? İnsanların çoğunun kendileri dahi böyle bir iyon dengesinin varlığından haberdar olmadıkları halde nasıl olur da hücreler bu dengenin korunması için çaba harcarlar? Cevap her zaman olduğu gibi yine çok açıktır. İnsan vücudundaki her hücre özel bir görev için yaratılmış, özel niteliklerle donatılmış ve görev yapması gereken yere yine özel olarak yerleştirilmiştir. Kısacası insan yaratılmıştır ve bedenindeki her ayrıntı da bu yaratılışın bir delilidir. Allah her şeyi yaratan olduğunu Furkan suresinin 2. ayetinde şöyle bildirmektedir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, O'na bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp O'na döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Birçoğumuz yüksek haberleşme kuleleriyle karşılaşmışızdır ya da haberleri seyrederken yeni açılan benzer bir tesisin görüntüleri gözümüze çarpmıştır. Bunların bizlerde bıraktığı ilk izlenim, çeşitli gelişmiş antenler ve karmaşık elektronik cihazlarla dolu yapılar oldukları şeklindedir. Bunun yanında hemen hemen hepimizin ortak bir kanaati daha vardır. Dünyanın dört bir yanındaki insanlarla iletişim kurmamıza olanak sağlayan bu tesisler artık insanlar için olmazsa olmaz bir konumdadır. İşte vücudumuzdaki 100 trilyona yakın hücre arasında da olmazsa olmaz bir haberleşme sistemi vardır. Hücrelere ulaşan hormonların taşıdıkları mesajların hücre zarından hücrenin çekirdeğine iletilmesini sağlayan bu sistem bizim için hayati bir öneme sahiptir. Şöyle bir düşünelim. Tüm dünyadaki haberleşme kuleleri, santralleri ve istasyonları kısa bir süre için devre dışı kalsa ne olurdu? Açıktır ki böyle bir durum büyük bir kaos ve kargaşaya yol açardı. Ancak meydana gelen zarar maddi olarak ne denli büyük olursa olsun yine de telafisi mümkün olurdu. Oysa vücudumuzdaki hücreler arasındaki haberleşme sisteminde meydana gelecek bir aksaklığın telafisi mümkün değildir. 100 trilyon hücremizin kendi aralarındaki ve her bir hücrenin kendi içindeki haberleşmenin saniyelerle ölçülecek kadar kısa bir zaman için bile olsa devre dışı kalması ve hücresel mesajların yerine ulaşamaması ölümle sonuçlanmaktadır. günümüzdeki haberleşme sistemleri en ileri teknolojiye sahip elektronik ve mekanik aygıtlar kullanılarak kurulmuştur. İnsanın sırlarını dahi çözemeyeceği kadar ileri teknolojiye sahip hücre içi haberleşme sistemleri ise protein yapılı aygıtlar kullanılarak kurulmuştur. Proteinlerin içinde modern aygıtlarda olduğu gibi elektronik devreler yarı iletkenler değil, bunların yerine karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomları bulunmaktadır. Hücreler arasında kurulu haberleşme sistemi birçok açıdan insanların kullandığı haberleşme sistemlerine benzer. Örneğin hücrelerin zarları üzerinde kendilerine ulaşan mesajları algılamalarını sağlayan antenler bulunmaktadır. Bu antenlerin hemen altında hücreye ulaşan mesajın kodunu çözen santraller bulunur. Sözü edilen antenler, kalınlığı milimetrenin yüzbinde biri kadar olan ve hücreyi çepeçevre saran hücre zarında yer alırlar. Tirozin kinaz reseptörü olarak isimlendirilen bu alıcı, anten, gövde ve kuyruk olmak üzere 3 temel bölümden meydana gelir. Antenin hücre zarının dışında kalan parçasının şekli, uydu yayınlarını toplamakta kullanılan çanak antene benzer. Her çanak antenin belirli bir uydunun yayınını almaya yönelik olması gibi değişik hormon moleküllerinin taşıdığı mesajların dilinden anlayan farklı antenler de vardır. Diğer hücrelerden gelen mesajlar, yani hormonlar, hücre zarındaki antenlere temas eder. Ancak her anten yalnızca tek bir mesajı algılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, çok özel bir tasarımın eseridir. Böylece gönderilen mesaj yanlışlıkla bir başka hücreyi harekete geçirmez. Hormon ve anten birbirlerine öylesine uygun yaratılmışlardır ki, bu benzerlik hemen hemen bütün biyoloji kaynaklarında anahtar-kilit uyumuna benzetilir. Nitekim yalnızca doğru anahtar kilidi açabilir, yani yalnızca doğru hücreye gönderilen mesaja muhatap olur, diğer hücreler için bu mesajlar hiçbir şey ifade etmez. Hormon, hücreye ulaştığı andan itibaren hücre içinde akıl almaz bir sistem devreye girer. Hücreye gelen mesaj, çok özel haberleşme sistemleri tarafından hücrenin DNA'sına ulaştırılır ve hücrenin bu mesaj doğrultusunda hareket etmesi sağlanır. Şimdi genel olarak tasvir edilen bu olayın aslında ne büyük bir mucize olduğunu anlamak için önce günlük yaşamda herkesin karşılaşabileceği sıradan bir örnek üzerinde düşünelim. Bir bilgisayar ağına bağlı kişisel bir bilgisayara internet aracılığıyla bir dizi bilgi gönderilir. Bilgisayar kendisine gönderilen bilgileri bir başka üniteye, örneğin bilgisayar yazıcısına iletir ve yazıcı bilgiyi kağıt üzerine döker. Bu, hemen her ofiste rastlanabilecek türden ve insanlar için sıradan görülen bir olaydır. 80'li yıllardan itibaren bilgisayar her yerde kullanılmaya başlamış, 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren de internet insan yaşamının bir parçası olmuştur. Bu yüzden bu olayda insanı şaşırtacak bir yön yoktur. Ama eğer bir gün gazetede gözle görülemeyecek kadar küçük bir bilgisayar yapıldığı, bu bilgisayarın diğer bilgisayarlarla haberleştiği yolunda bir haber okuyacak olsanız, şüphesiz tepkiniz çok daha farklı olurdu. Belki de bilgisayar teknolojisinin bu kadar küçük bir boyuta sığdırıldığına inanmazdınız. Oysa gerçek hayatta bundan çok daha ileri teknolojiye sahip bir haberleşme sistemi, gözle göremeyeceğiniz kadar küçük bir bölgenin içinde her an çalışmaktadır. Hücrenin antenlerine gelen bir mesajın büyük bir hızla hücrenin çekirdeğine iletilmesi, gözle görünmeyen bir bilgisayarın yapılmış olmasından çok daha büyük bir mucizedir. Üstelik bu haberleşme sırasında çok üstün bir teknoloji kullanılır. Hücre bir et parçasıdır ve vücudumuz da hücrelerin bir araya gelmeleriyle oluşmuştur. Vücudumuzda her birinin içinde çok ileri bir haberleşme sistemi olan 100 trilyon küçük canlı bulunmaktadır. Şüphesiz bu çok büyük bir mucizedir. Şimdi hücreye ulaşan mesajın nasıl bir sistemle hücrenin içinde iletildiğini inceleyelim ve milimetrenin yüzde biri kadar küçük bir et parçasının içinde tecelli eden yaratılış mucizelerini görelim. Haberci bir molekül hücreye ulaştığı zaman hücre zarında bulunan antene bağlanır. Bu bağlanma sırasında taşıdığı mesajı antene aktarır. Anten de aldığı mesajı hücrenin iç bölümünde bulunan kuyruğuna iletir. Mikroskobik haberleşme anteninin gövdesi, hücre çekirdeği ile hücre zarı arasındaki sitoplazma olarak adlandırılan kısmın içine girer. Hormonla anten arasında oluşan bağsa kimyasal bir reaksiyon başlatır. Bu reaksiyon, başlangıçta yalnız olan antenlerin ikili gruplar halinde bir araya gelmelerine ve kuyruk bölümlerinin şekil değiştirmelerine neden olur. Bu işleme fosforilasyon adı verilir. Gövde bölümündeki enzimlerin kuyruk bölümüne fosfat eklemeleriyle bu değişim gerçekleşir. Enzimlerce gerçekleştirilen bu işlemin haber akışında önemli bir yeri vardır. Bu işlem, hücre içinde sitoplazmada bulunan haberleşme modülü olarak bilinen proteinlere yapılan bir çağrı niteliğindedir. Kısa bir zaman öncesine kadar hormonların taşıdığı mesajların nasıl böylesine süratle ve kusursuz olarak hücre çekirdeğine ulaştırıldığı hakkında kimsenin bir fikri yoktu. Nasıl oluyordu da haberlerin aktarımı sırasında herhangi bir hata yapılmıyordu? Öyle ya, haberin iletilmesi sırasında yapılacak çok ufak bir hata, örneğin hücrenin yanlış bir protein üretmesine ve vücuttaki muhteşem sistemin bozulmasına yol açabilirdi. Yapılan son araştırmalar, hücrelerin içindeki haberleşme modüllerinin varlığını ortaya çıkardı. Örneğin, SH2 modülü yüzlerce değişik türü olduğu tahmin edilen haberleşme modüllerinden yalnızca biridir. Bir takım karmaşık işlemlerin sonucunda SH2 haberleşme modülü harekete geçerek tirozin kinaz anteniyle bağlantı kurar ve mesajın hücre içindeki iletimi de bu şekilde başlar. Bu modüller hücrenin içinde adeta haberleşme istasyonları gibi görev yaparlar. Bunların oluşturduğu muhteşem sistem sayesinde haberler hücre zarından hücre çekirdeğine taşınır. Bir bakıma bu harika modüller cep telefonları ile iletişim kurmamızı sağlayan baz istasyonlarını andırmaktadır. Böylece hücrenin derinliklerinde bulunan hücre çekirdeğinde düzenli olarak çalışan işçi enzimler ideal standartlara uygun üretim yapmalarını sağlayan talimatları alırlar. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Haberleşme istasyonlarının yapıları üzerinde yürütülen araştırmalar bilim adamlarını şaşkına çevirmiştir. Modüllerin her biri 100 amino asitten oluşan protein yapılardır. Her birinin kendine özgü 3 boyutlu bir yapısı vardır. İşte bu harika tasarım sayesinde her protein sadece belirli bir modülle bağlantı kurabilir. Yani her radyo kanalının farklı bir frekans üzerinden yayın yapması gibi farklı haberler değişik hücresel haberleşme modülleri tarafından aktarılır. Şunu da belirtmek gerekir ki, hücredeki haberleşme kanallarını oluşturan protein parçacıkları için kullanılan modül tabiri oldukça hafif bir benzetmedir. Böyle bir benzetmenin amacı, 3 boyutlu olan bu moleküllerin adeta prefabrik bir evin ayrı ayrı üretilmiş parçaları gibi birbirlerine uyumlu olduğunu açıklamaktır. Bilim adamlarını şaşırtan nokta da budur. Alıcılara fosfat yüklenmesiyle ortaya çıkan yapı, SH2 modülünün tam olarak birleşebileceği bir şekil oluşturmaktadır. İşte bu sayede SH2 modülü ve alıcı sanki birbirine uygun üretilmiş farklı parçalar gibi kenetlenebilmektedir. Bir milyon defa büyütebilen elektron mikroskoplarının da yardımıyla mikroskobik haberleşme istasyonlarını anlama yolunda bazı aşamalar kaydedilmiştir. Ancak bilim adamları halen yapıları çözülemeyen yüzlerce haberleşme modülünün daha olduğunu belirtmektedir. Bunlar birbirlerine sıkı sıkıya bağlanarak hücre içinde şaşmaz bir sinyal iletişim sistemi kurmaktadır. Modüllerden birinin bile olmaması ya da hatalı çalışması hücre içindeki iletişimin tamamen felç olması anlamına gelir ki bu da söz konusu sistemin nedenli olağanüstü olduğunun bir delilidir. Tüm bu çalışmalar hücrenin içindeki sıvının çeşitli organeller ve proteinlerle dopdolu olduğunu, hücrenin evrendeki en kompleks yapı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Günümüzde kaba hatlarıyla yapısı anlaşılmış olan hücre içi iletişim sistemi de buna bir örnektir. Şüphesiz hücreler alemindeki görkemli düzen, alemlerin Rabbi olan Allah'ın düzenidir. Farklı hormonlar hedef hücreler üzerinde kendilerine özgü etkiler meydana getirir. Bu durum, insan bedeninin düzenli çalışması için bir zorunluluktur. Örneğin, kandaki şeker oranını düzenleyici insülin ve glukagon hormonlarının taşıdıkları mesajlar tamamen birbirlerine zıt yapıdadır. Bu nedenle, sözü edilen iki hormon hücre içinde farklı iletişim kanallarını harekete geçirir. Haberleşme santrali gibi çalışan alıcılar, haber aktaracakları haberleşme modüllerini hatasız olarak bulurlar. Bu aşamada yapılacak yanlış bir seçim, haberleşme şebekesinin bozulmasına ve insanın ölümüne neden olacaktır. Fakat hücre zarındaki alıcıların tam anlamıyla birer uzman gibi davranmaları, iletişimin kusursuz bir şekilde devamını sağlar. Bu durum, bizleri cevaplanması gereken önemli sorularla karşı karşıya getirir. Farklı hormonlar tarafından uyarılan alıcılar, birleşmeleri gereken haberci proteinleri hiç hata yapmadan nasıl seçmektedir? Alıcılar, ölümcül bir hataya sebebiyet vermeden görevlerini nasıl başarıyla sürdürmektedirler? Son bilimsel araştırmalar, bu soruların cevaplarını bulmamıza yardımcı olmuştur. Öyle anlaşılmaktadır ki, hücredeki kusursuz iletişim, hücrenin mükemmel tasarımından kaynaklanmaktadır. Bilim adamları araştırmaların sonuçlarına dayanarak şu yorumu yapmaktadır. Hücredeki haberleşme sisteminde muhtemel arızaları otomatik olarak ortadan kaldıran mekanizmalar bulunmaktadır. Öyle ki üstün tasarım ürünü bu mekanizmalar günümüzün ileri teknolojisinde kullanılan kontrol sistemlerinden çok daha ileridir. Böylelikle hormonlar, alıcılar, adaptörler, proteinler ve mikroskobik parçacıklar insanın yaratılışından bu yana kusursuz bir uyum ve işbirliği içinde hareket etmektedirler. Bu kadar kompleks bir düzenin tesadüfen oluştuğunu söylemek kesinlikle imkansızdır. Bu sistemdeki komplekslik, uluslararası bir şirketin dünyanın dört bir yanındaki şubeleri, üretim ve pazarlama merkezleriyle kurduğu iletişim ağından çok daha ileri ve olağanüstüdür. Her şeyden önce bu birbirine geçmiş parçalardan oluşan muhteşem ağda görev alanlar, bilinçli, bilgili, eğitimli, zeki insanlar değil, gözle görülemeyecek kadar küçük moleküllerdir. Moleküllerin birbirleri arasında böyle bir sistem kurmaları elbette ki beklenemez. Bu sistemi kuran ve idare eden alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Şimdi hücrelerdeki bilgi transferini sağlayan özel habercileri anlatmak için şöyle bir örnek verelim. Çevrenizdeki insanlara içinde bulunduğumuz çağın en önemli iletişim olayının ne olduğunu sorsanız, verilen yanıtlar arasında ilk sırayı kuvvetli bir ihtimalle internet alırdı. Bu yanıtı verenlere neden böyle düşündüklerine dair ikinci bir soru yöneltin. Size internet teknolojisinin küçük bir zaman diliminde büyük oranlarda bilgiyi dünyanın bir ucundan diğer ucuna transfer etmeye olanak sağladığını söyleyeceklerdir. Kimileri bunun haberleşmede bir devrim olduğunu, kimileri de hayret verici bir gelişme olduğunu belirtecektir. Elbette internet teknolojisi insanlık tarihinin en önemli gelişmelerinden biridir. Ancak şurası da bir gerçektir ki, internet vasıtasıyla sağlanan bilgi transferinin hız ve kapasitesi, hücreler arasındaki bilgi transferiyle karşılaştırıldığında oldukça düşük kalır. Özellikle beyindeki nöronlar, yani sinir hücreleri veya göz hücreleri, gerek sürat gerekse kapasite açısından insanoğlunun bildiği en hızlı bilgi transferi kapasitesine sahiptir. Söz konusu hücrelerde hızlı ve kusursuz veri transferini mümkün kılan sistemler her an işler durumdadır. Sinir hücrelerinin haberleşme ağı üzerine yapılan son bilimsel araştırmalar göstermiştir ki, bazı proteinler inanılmayacak kadar çok sayıda bağlantı modülüne sahiptir. Bu proteinler, bu sayede haberci protein gruplarını sürekli olarak bir arada tutabilmektedir. Sinir hücrelerindeki son derece hızlı iletişim de işte bu özel tasarımdan kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak şimdiye kadar anlatılan gerçekleri göz önüne alalım ve kendi kendimize şu soruları soralım. Nasıl olup da proteinler böylesine akılcı ve özel iletişim sistemlerini kurmuşlardır? Ya da 100 trilyon hücrenin farklı ihtiyaçlarına anında cevap verecek haberleşme ağlarını nasıl inşa etmişlerdir? Ve yine nasıl olmuş da tasarım harikası modüler sistemleri kendi aralarında anlaşarak dizayn etmişlerdir? Bir örnek daha verelim. Hücreler dünyasındaki modüler sistemlere en yakın örnek, halen yapımı devam eden Uluslararası Uzay İstasyonu'dur. Bu istasyon, insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul edilmektedir ve modüler sisteme göre yapılmaktadır. Hiç kimse bu uzay istasyonunun atomların, moleküllerin, rüzgarların, yıldırımların, güneş enerjisinin bir araya gelmesiyle tesadüfen ortaya çıktığını iddia edemez. Gerçek olan şudur ki, bu uzay aracı, dünyanın değişik ülkelerinden birçok bilim adamının uzun yıllara dayanan bilgi birikiminin ve çok detaylı mühendislik hesaplarının sonucunda inşa edilmektedir. Bu durumda tekrar soralım. Hücrenin içinde görev yapan ve bilim adamlarının tam olarak sırlarını çözemedikleri kadar ileri bir teknolojiye sahip olan haberleşme modülleri kimin eseridir? Elbette ki haberci proteinleri ve bunlardan oluşan harika iletişim sistemleri her şeyi yaratan ve her işi evirip düzene koyan Allah tarafından yaratılmış ve düzenlenmiştir. Hücresel iletişim alanında 20. yüzyılın son dönemi büyük bilimsel ilerlemelere şahit olmuştur. Vücudumuzun derinliklerindeki haberleşme ağlarını anlamak konusunda büyük adımlar atılmıştır. Örneğin Nobel ödüllerini bir kriter olarak alırsak, tıp alanında son 10 yıl içinde dağıtılan ödüllerin 6'sı hücresel haberleşme alanındaki araştırmalara verilmiştir. Buraya kadar anlatılan sistemler de bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılmış harikaların bir bölümüdür. Peki, içinde bulunduğumuz 2001 yılında gelinen nokta nedir? Bilim dünyasının kat etmesi gereken daha ne kadar mesafe vardır? Bu soruların yanıtları oldukça önemlidir. Zira cevaplar, hücredeki haberleşme sisteminin ne denli muazzam bir yaratılış harikası olduğunu kavramamızda yardımcı olacaktır. Halen dünyanın çeşitli ülkelerinde toplam bütçeleri milyarlarca doları bulan birçok kurul bu konuyu araştırmaktadır. Bunlardan sonuncusu, 2000 yılının sonlarında oluşturulan Hücresel Haberleşme Birliği AFCS'tir. Başkanlığını hücresel haberleşme konusundaki çalışmaları nedeniyle 1994 Nobel Tıp Ödülünü alan Alfred Gilman yürütmektedir. Bu organizasyona 20 üniversite ve yüzlerce bilim adamı katılmaktadır. ...21. yüzyıl bilimdeki gelişmelerle birlikte hücrelerimizdeki benzersiz iletişim harikalarına da tanık olacağımız bir dönemdir. Keşfedilen her sistem, düşünen insanlar için Allah'ın sonsuz ilmini ve kudretini gösteren, övünmeye layık olanın ancak ve ancak Allah olduğunu hatırlatan işaretlerdir. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Hücredeki bütün organeller kusursuz bir uyum ve mükemmel bir düzen içinde hareket eder. İsveç Karolinska Enstitüsü profesörleri hücredeki bu muazzam düzeni New York gibi büyük bir şehrin organizasyonuna benzetmişlerdir. Bu organizasyonun parçalarından birine hücredeki düzenin yapı taşları olan proteinlerin yapısını inceleyerek bunu görelim. Her hücre binlerce farklı türde 1 milyardan fazla protein molekülü içerir. Bunun ne kadar büyük bir rakam olduğunu gözünüze canlandırmak için şöyle bir örnek verebiliriz. 1 milyar proteini bir saniyede bir tane saymak kaydıyla gece gündüz durmaksızın ve hata yapmaksızın saymak tam 32 seninizi alır. Uyumak, yemek gibi zaruri ihtiyaçlarınızı hesaba katarsanız tek bir hücrenizin içindeki proteinleri saymaya ömrünüz muhtemelen yetmez. Bunun yanında bir de dünya üzerinde şu anda yaklaşık 7 milyar insan olduğunu ve her bir insanın vücudunda 100 trilyon hücre olduğunu düşünelim. O zaman şu anda yeryüzünde mevcut olan protein moleküllerinin sayısının kavrayabileceğimizin çok üstünde olduğunu görürüz. Üstelik bu proteinler her insanda sürekli olarak yenilenir. Ayda bir defa kendilerini oluşturan amino asitlere ayrıştırılarak hücrenin ihtiyaçları doğrultusunda tekrar üretilirler. Protein sentezi ismi altında toplanan karmaşık işlemler sonucunda da yeniden bir araya getirilirler. Bazıları enzimler şeklinde düzenlenir ve hücredeki kompleks reaksiyonların neredeyse her aşamasında yer alırlar. Bir kısmı haber taşıyan hormonları oluşturur. Bazıları da dokulara oksijen taşınması, hücrelerin hareket ettirilmesi, şeker oranının düzenlenmesi gibi hayati fonksiyonları organize etmeye yönelik özel görevler üstlenirler. Yeni üretilen proteinlerin hücre içindeki yer değiştirmeleriyle hücrede bir protein trafiği akışı meydana gelir. Çünkü proteinlerin bir kısmı derhal hücre içinde kullanılmaya başlayacağı için kullanılacakları yere taşınmaları gerekir. Bir kısmı ise ileride kullanılmak üzere hücrenin protein deposuna gönderilir. Hücre dışında kullanılacak olan proteinler ise hücre zarının denetiminde hücrenin dışına çıkarılırlar. Bu arada dışarıdan yine hücre zarının denetiminde hücrenin içine giriş yapan proteinler de bu yoğun protein trafiğinin önemli bir parçasını oluştururlar. Kısacası hücrenin minicik boyutlarının içinde inanılmaz bir hareketlilik vardır. Öyle ki milyonlarca insanın yaşadığı büyük bir şehirdeki trafiğin en yoğun olduğu saatler bile hücrenin dinamik yapısı karşısında oldukça durağan kalır. Üstelik bu hareketlilik ve kalabalık, milimetrenin yüzde biri kadar küçük hücrelerimizin içinde yaşayan, milimetrenin milyonda biri kadar küçük proteinlerimiz tarafından meydana getirilir. Gözle görülemeyecek kadar küçük bir yerin içine, bu kadar küçük maddeden milyarlarcasının sığdırılmasını bir düşünün. Gerçekten de bunların her birinin önemli görevler için büyük bir düzen ve uyum içinde sağa sola koşturması olağanüstü bir mucizedir. Hücredeki trafiğin kusursuz akışı canlılığın devamı açısından bir zorunluluktur. Çünkü ribozom denilen fabrikada üretilen her proteinin veya diğer hücrelerden gelen her proteinin kullanılacağı yer bellidir. Bir organelin, örneğin mitokondrinin gereksinim duyduğu proteinler diğerlerinden farklıdır. Büyük bir şehirdeki organizasyonu göz önüne getirirsek, bu durum şehirdeki değişik üretim tesislerinin ihtiyaçlarının farklı olmasına benzetilebilir. milimetrenin %1'i kadar küçük olan hücrenin içindeki 1 milyar proteinin her an hareket halinde olması da şu soruları akla getirir. Üretilen proteinler nereye gitmeleri gerektiğini nasıl bilir? Hedef hücrelerine yollarını kaybetmeden nasıl ulaşırlar? Organellerin etrafını sıkıca saran ve yağ tabakasından oluşan zarın içinden nasıl geçerler? Hücrenin hayranlık uyandıran yoğunluktaki trafiği kazasız bir biçimde nasıl işler? Bir anlığına yeni üretilmiş bir proteinin yerine yeni doğmuş bir insanı yerleştirelim ve konuyu tekrar gözden geçirelim. 1 milyar insanın yaşadığı hayali bir şehirde dünyaya gelmiş bir bebeğe yiyeceğini ve giyeceğini nerede bulacağını, ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını, nerede çalışacağını yazılı ve sözlü olarak bildirelim. Şüphesiz bebek dünyaya gözlerini ilk defa açtığı ortamı tanımaz. Kendi başına böylesine olağanüstü kalabalık bir şehirde aradığı yerleri bulması ise mümkün değildir. Yolunu kaybetmeden bulabilmesi için o şehirde seneler geçirmesi, çevreyi tanıması, belirli bir eğitim alması zorunludur. İnsanın böyle bir işin üstesinden gelebilmesi için uzun zaman gerekirken, akıl ve bilinçten yoksun bir proteinin işini kusursuz yapması elbette hayret vericidir. Proteinlerin karşılarına çıkan engelleri aşarak doğru adreslere ulaşmalarının sırrı, hücrenin üstün tasarımında gizlidir. Hücre bilimindeki son araştırmalar, az önce sorduğumuz soruların cevaplarının yanı sıra mikro alemdeki bazı harika mekanizmaları da gün ışığına çıkarmıştır. Bu harika mekanizmalardan biri de hücredeki protein trafiğinin düzenlenmesidir. Bunu anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz. Herkes bilir ki posta kodu sistemi mektupların doğru adreslere en az hatayla en kısa zamanda gitmesini sağlamak amacıyla uygulanır. Bu sistemle insanlar arasındaki haberleşmenin verimliliği artar. Burada asıl ilgi çekici olan nokta yapılan araştırmaların hücre içinde benzer bir mekanizmanın varlığını ortaya çıkarmasıdır. Proteinler yüzlerce amino asidin belirli bir plana göre birleşmesiyle sentezlenir. 10 ile 30 arasında amino asitten oluşan zincir şeklindeki özel bir bölüm de proteinin posta kodunu meydana getirir. Diğer bir ifadeyle zarfın üzerine yazılan posta kodu rakamlardan, proteindeki posta kodu ise değişik amino asitlerden oluşur. Bu kod proteinin uçlarından birinde veya içinde yer alır. İşte bu sayede sentezlenen her yeni protein hücre içinde nereye ve nasıl gideceğine dair talimatları alır. Elbette tek başına bile hücredeki bu posta kodu sistemi muazzam bir yaratılış delilidir. İnsanlığın son 40 senedir kullandığı bu sistem, ilk insan olan Hazreti Adem'in yaratılışından bu yana milyarlarca insanın vücudunun derinliklerindeki trilyonlarca hücrenin içinde çalışır durumdadır. Howard Hughes Tıp Enstitüsü, hücresel haberleşme alanındaki araştırmalarıyla tanınan merkezi bir kuruluştur. Enstitü Başkanı P.W. Chopin, hücredeki kodlama sisteminin ortaya çıkarılmasının modern biyolojinin en önemli keşiflerinden biri olduğunu belirtmiştir. Chopin'e göre proteindeki kodlama, moleküler bir barkod gibi hizmet vermekte, böylece hücre içi haberleşme ve ulaşımın bazı unsurları düzenlenmektedir. Barkod sistemi aslında bize yabancı olmayan, günlük hayatta sık sık karşılaştığımız bir uygulamadır. Örneğin marketlerden aldığınız temizlik ürünlerinin arkalarında bunun birer örneğini görebilirsiniz. Buzdolabınızdaki veya mutfak dolaplarınızdaki ürünlerinde hemen hepsinde barkod işaretleri bulunur. Barkod sistemi pek çok sektör için vazgeçilmez bir önem taşır. Bu sistem, yan yana dizilmiş paralel dikey çizgilerden oluşan kodlamanın bir lazer tarayıcı tarafından okunması esasına dayanır. Lazer tarayıcının bilgisayar ortamına aktardığı bilgiler, karmaşık birçok işlemi kolaylıkla çözmemize olanak sağlar. Sonuç olarak barkod sistemi, hayatımızı kolaylaştırmaya yönelik geliştirilen bir tasarım ürünüdür. Müzik Şüphe yok ki barkod, lazer tarayıcı ve bilgisayar özel tasarım ve programlama sonucunda geliştirilmiştir. Bu sistem, sistemi oluşturan cihazlar ve bu cihazların aralarındaki uyumlu çalışma, mühendislik gerektiren bir plana dayanır. Akıl ve sağduyu sahibi hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Durum böyleyken hücredeki bu gibi olağanüstü kompleks yapıların oluşumunu tesadüflerle açıklamaya kalkışanların konumları vahim bir gaflet içinde olmaktan başka bir şey değildir. Kur'an'da Tur suresinin 35. ayetinde, "Yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar, yoksa yaratıcılar kendileri mi?" diye sorulmuştur. Bu şekilde böyle bir durumun imkansızlığı vurgulanmaktadır. Değil tek bir hücredeki 1 milyar protein, tek bir proteinin bile kendiliğinden veya tesadüfen oluşması ihtimali sıfırdır. Dahası bu proteinlerin aralarında tesadüfen kusursuz bir koordinasyon, işbirliği ve uyumun oluşması, bu sayede koskoca bir bedenin yıllarca hayatta kalmasını sağlamaları çok daha imkansızdır. Şüphesiz atomlardan moleküllere, proteinlerden hücrelere kadar her şey sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah tarafından yaratılmış ve hizmetimize verilmiştir. O halde bizlere düşen Rabbimizin sınırsız lütuflarını derin derin düşünerek Allah'a gereği gibi şükretmektir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Konuşulan dili hiç bilmediğiniz yabancı bir ülkede seyahat ettiğinizi ve vaktinizin oldukça kısıtlı olduğunu düşünün. Böyle bir durumda acil olarak bir rehbere ihtiyacınız vardır. Rehber, hem ülke insanlarıyla iletişim kurmanızı sağlayacak, hem de hayatınızda ilk defa gördüğünüz yerlerde kaybolmadan gezinizi sürdürmenize yardımcı olacaktır. İşte aynı şekilde hücrelerde de yeni üretilen proteinlere rehberlik yapan bir parçacık bulunur. SRP ismindeki bu rehberin proteinle RNA molekülünden oluşan kompleks bir yapısı vardır. Dış görünüşü bowling oyunlarında kullanılan lobuta benzer ve sadece metrenin 1 milyarda 24'ü uzunluğundadır. SRP, hem proteinlerin hem de endoplazmik retikulum zarı üzerindeki reseptör giriş kanalı kompleksinin dilinden anlar. Bu rehberin karmaşık yapısı henüz tam anlamıyla çözülememiştir. Söz gelimi, SRP'deki RNA molekülünün önemli bir rolü olduğunu tahmin eden araştırmacılar, henüz bu molekülün görevini anlayamamışlardır. Ayrıca rehber SRP ile reseptör giriş kanalı arasındaki ilişkilerin detayları da halen bilinmemektedir. Bu alandaki araştırmalarıyla tanınan moleküler biyokimya profesörü J.A. Dodna, SRP'yi oluşturan RNA ile protein arasındaki ilişkinin büyüleyici ve gerçek bir moleküler anlaşma olduğunu dile getirmektedir. Gerçekten de söz konusu yapının büyüleyici olduğu doğrudur. Çünkü RNA ve protein birbirlerine en uygun ve en kusursuz şekilde yaratılmışlar ve özel bir görev için bir araya getirilmişlerdir. Bu tasarımın tesadüfen gerçekleştiğini öne sürmekle, atom ve moleküllerin kendi aralarında ittifak kurarak bir cep telefonu meydana getirdiklerini öne sürmek arasında hiçbir fark yoktur. Nitekim bu proteinin kristal yapısı ancak 2000 yılı içinde çözümlenmiştir. Bu yapı hiç şüphesiz üstün bir tasarım ürünüdür. Her şeyin yaratıcısı olan Allah'ın gücünü ve ilmini gösteren sonsuz işaretlerden sadece biridir. Hücre çekirdeği tüm fiziki özelliklerimizin en ince ayrıntısına kadar kodlu olduğu bilgi bankasını, yani DNA molekülünü içinde barındırır. Hücre içindeki pek çok işlem de DNA'daki bilgilere göre yürütülür. Dolayısıyla hücre çekirdeği ile sitoplazma ve diğer organeller arasında her an yoğun bir protein trafiği söz konusudur. İşte bu trafik ve haberleşme de tam olarak hücrenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. Hücre çekirdeği diğer organellerden farklı olarak çift taraflı bir zarla sarılıdır. Bu zar üzerinde proteinlerin giriş çıkış yaptıkları geçiş kompleksleri bulunur. Bunlara geçiş kanalı değil de geçiş kompleksi denmesinin nedeni sahip oldukları özel yapıdır. İşte bu özel sistem sayesinde RNA ve DNA gibi nispeten büyük molekül grupları geçiş yapabilir. Transfer sırasında protein ve moleküllerin hassas yapıları da herhangi bir zarar görmez. Geçiş kompleksi tam açıldığında diğer organellerdeki kanalların 10 katı büyüklüğüne ulaşır. Araştırmalar her geçiş kompleksinden saniyede 10 giriş ve 10 çıkış yapıldığını göstermektedir. Bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu diğer bir gerçek de proteinlerin hücre çekirdeğine giriş çıkışlarının karyoperin denilen bir rehberin aracılığıyla gerçekleştirildiğidir. Farklı türleri olan bu özel rehber proteinlere bağlanarak onları geçiş kompleksine yönlendirir. Ayrıca değişik protein ve enzimlerde transfer operasyonunda görev alırlar. Protein transferindeki iç içe geçmiş bu olağanüstü karmaşık sistem, evrimci bilim adamlarını bir defa daha çaresizliğe düşürmektedir. Öyle ki Profesör Günter Blobel bu yapıdaki kompleksliği, geçiş kompleksindeki transfer mekanizmalarının detayları hala bilinmiyor şeklinde itiraf etmektedir. Örnek olarak iletişimi kuran ve geçişi yönlendiren karyoperini ele alalım. Sadece bu parçacığın anlaşılan fonksiyonları üzerine yazılmış bilimsel makaleler binlerce sayfadır. Tek bir parçacıktaki olağanüstü tasarım, yaratılışın apaçık bir göstergesidir. Farklı özellikler ve yapılara sahip birçok rehber parçacığın var olduğu dikkate alınırsa, Allah'ın sonsuz ilmiyle her şeyi kuşattığı daha iyi anlaşılır. Bilimsel araştırmalar her geçen gün hücredeki posta kodu sisteminin değişik uygulamalarını gün ışığına çıkarmaktadır. Bundan kısa bir zaman önce savunma sisteminde benzer bir sistemin var olduğu ve bu yöntemle antikor üretildiği anlaşılmıştır. Ayrıca kan hücrelerinin dolaşım sisteminden ayrılarak ilgili dokulara yönelmesini sağlayan özel bir grup molekülün bulunduğu da belirlenmiştir. Açıktır ki halen hücredeki eşsiz sistemler üzerine bildiklerimiz, bilmediklerimizin yanında oldukça azdır. Hücredeki posta kodu sistemini bulan Günter Blobel, genellikle birkaç bilim adamı arasında paylaştırılan Nobel Tıp Ödülünü 1999 yılında tek başına almıştır. Profesör Blobel'in bu ödülün ardından yapılan bir röportajında şu sözleri yer almaktadır. Şu anda öyle bir düzeydeyiz ki hücredeki protein trafiğinin birçok temel mekanizmasını anlıyoruz. Fakat henüz tümünü anlamış değiliz. Örneğin hücre çekirdeği ile sitoplazma arasındaki trafik üzerine çalışıyoruz. Buradaki trafiğin nasıl düzenlendiğini ve nasıl çalıştığını anlamaktan uzağız. Durum apaçık ortadadır. Nereye gidersek gidelim, uzayın, denizlerin, ormanların, vücudumuzun derinliklerindeki her nokta Allah'ın ilminin, sanatının ve kudretinin işaretleriyle dopdoludur. Geçmiş yüzyıllarda yaşayan insanların haberdar olmadıkları hücredeki yaratılış mucizeleri de günümüz insanları için önemli birer tefekkür vesilesidir. Hücre bilimindeki her yeni gelişme, evrimci iddiaların birer aldatmaca ve safsata olduğunu belgelemektedir. Aynı zamanda hücredeki harika düzenin, Allah'ın tek bir ol emriyle yaratıldığını ve her an onun kontrolü altında olduğunu bir defa daha gözler önüne sermektedir. Hücreyle ilgili olarak tespit edilen her detay, Allah'ın şanını, yüceliğini ve kudretini bir kez daha yüceltmemize, Rabbimizi daha çok tesbih etmemize vesiledir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Herhangi bir kaza geçirdiğinizde ya da hastalandığınızda vücudunuzda büyük bir savaş yaşanır. Trilyonlarca hücreniz birbirleriyle uyum içinde sizin için çalışır. Bu savaştaki en önemli yardımcılarınızdan bir tanesi de kortizol hormonudur. Kortizol hormonu ağrı, kaza, acı, yaralanma, enfeksiyon, alerji, iltihap, oksijensiz kalmak, açlık gibi durumlara karşı bedeninizdeki farklı cephelerde savaş verir. Kortizol hormonunun görevleri incelenirken unutulmaması gereken nokta şudur. Bu hormon şuursuz hücreler tarafından üretilir ve üretimi yapan hücreler hormonun nerede kullanılacağını asla bilemezler. Bu hücreler kortizolun savaştığı cephelerden hiçbir zaman şuurlu olarak haberdar olamazlar. Böbrek üstü bezleri tarafından üretilen kortizol mucizesinin insan vücudundaki görevlerini dinlerken bu sistemin tesadüfen oluşamayacağını bir defa daha anlayacaksınız. Kortizol hormonu yaralanmalara karşı önceden önlem alır. Bu konuyla ilgili başka bir hormon olan adrenalin hormonu insanı tehlike anı için hazırlarken kortizol hormonu insan vücudunu tehlike sonrası muhtemel gelişmeler için hazırlar. Örneğin muhtemel bir yaralanma riskine karşı önceden tedbir alır ve vücuttaki amino asitleri seferber eder. Bu amino asitler bir yaralanma olduğu anda doku tamiri için kullanılacak olan ham maddelerdir. Bazı insanların yaralandıkları anda ve yaralandıktan uzun bir süre sonrasına kadar acı hissetmemelerinin nedeni budur. Böylece insan yaralı olduğu halde savaşacak, kendini koruyacak veya kaçabilecek güç bulur. Kortizol hormonu vücut hücrelerinin ve beyin hücrelerinin beslenmek için şekere ihtiyaçları olduğu durumlarda da devreye girer. Özellikle beyin hücrelerinin sürekli olarak şekerle beslenmesi gereklidir. Aksi takdirde insan kısa sürede ölebilir. Açlık anında şeker elde edilebilecek besin bulunmadığı için kandaki şeker miktarı düşecektir. Kortizol vücudun şekersiz kalmasına izin vermez. Depo edilen yağ ve proteinlerin şekere dönüşmesini ve kan şekeri düzeyinin belirli sınırlar içinde kalmasını sağlar. Şimdi şu ifadeyi bir düşünün. Yağın şekere dönüştürülmesi veya proteinin şekere dönüştürülmesi. Bu tip işlemlerden bahsedilirken tek bir cümle söylenir geçilir. Oysa yapılan işlem son derece zor ve karmaşıktır. bir madde başka bir maddeye dönüştürülmekte, yani maddelerin moleküler yapısı tamamen değişmektedir. Önünüze trilyonlarca kez büyütülmüş ve bir masa büyüklüğüne getirilmiş bir yağ molekülü veya protein molekülü konulduğunu bir düşünün. Sizden yağ molekülünü şeker molekülüne çevirmeniz istensin. Yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Aslında bu konuda hiç kimse bir şey yapamaz. Çünkü hangi atomun yerini hangisiyle değiştirmesi gerektiğini tam olarak bilemez. Oysa hücrelerin içinde bu değişimi gerçekleştiren rafineriler vardır ve söz konusu değişim çok karmaşık işlemler sonucunda gerçekleştirilir. Kortizol hormonu işte bu işlemlerin seyrinin nasıl değiştirileceğini bilmektedir. Daha doğrusu kortizol hormonu bu değişimin başlamasını sağlayacak kilidi açacak tasarıma sahiptir. Peki kortizol üreten hücreler yağ şeker veya protein şeker dönüşümünü yapan sistemi çalıştıracak anahtarın şeklini nereden bilmektedirler? Kortizol molekülleri acil durumda devreye girer ve vücut hücrelerinin şeker kullanımlarını azaltır. Ancak yine bir mucize görülür. Kortizol bu etkiyi beyin ve kalp gibi hayati organlarda göstermez. Bu adeta savaş anında seferberlik ilan edip ekonomik kaynakların belirli bölgelere kaydırılması gibidir. İşte kortizol molekülleri beyin ve kalbin beslenmesine öncelik verir ve diğer doku hücrelerinin beslenmelerinde ise tasarrufa neden olurlar. Kan damarları sabit ve cansız borular değildir. Bu damarların etrafındaki kasların kasılabilmeleri ve gevşeyebilmeleri sayesinde damar çapları ihtiyaç doğrultusunda değişebilir. Bu daralma emri ise çeşitli hormonlar vasıtasıyla damarlara ulaştırılır. İşte kortizol, damarları kasıcı büzücü faktörlere karşı damar cevaplarını düzenler ve acil durumlarda insana bir başka destek görevi görmüş olur. Peki şimdi soruyoruz. Kortizol hormonu damar etrafında bulunan kasların kasılma sistemlerini nereden bilmektedir ki bu sistemin kasıcı büzücü faktörlere karşı cevap verme eylemlerini düzenleyebilsin? Kortizol ayrıca gereksiz durumlarda suyun hücre içine girmesini de engeller. Bu da kan hacminin korunması anlamına gelir. Yine soralım, bir kortizol molekülü suyun hücrelerin içine girme eğiliminde olduğunu nereden bilir? Bu suyu hücre dışında tutmak gerektiğine nasıl karar verir? Ve suyu dışarıda tutma yöntemlerini nereden bilebilir? Daha da önemlisi, suyun hücrenin dışında tutulması gerektiği zamanları nasıl tespit eder? Ateş yükselmesi insan bedeninin hastalıkla savaşma belirtisidir. Ateşin yükselmesi insanı dinlenmeye ve yatmaya zorlar. Böylece vücudun ihtiyacı olan enerji, yürümek, gezmek, çalışmak ve bunun gibi günlük işlere harcanmamış olur. Ateş yükselmesi hastalığın sebep olduğu bir yan etki değildir. Ateş, hastalıkla savaşta insanı dinlenmeye zorlamak için özel olarak ayarlanmış bir güvenlik önlemidir. Ateşin yükseltilmesi beynin ateş merkezi tarafından sağlanır. Beynin ateş merkezi de IL-1 isimli bir madde tarafından harekete geçirilir. İşte kortizol hormonunun bir başka mucizevi etkisi tehlikeli ateş durumunda ortaya çıkar. Bu hormon diğer bütün işlevlerinin yanı sıra tehlikeli ateşin durması için de tasarlanmıştır. İnsanın yüksek ateşten ölme tehlikesiyle karşılaştığı durumlarda hemen kortizol devreye girer. Bunun için ateş merkezini aktive eden IL-1 maddesinin üretimini durdurarak ateşi düşürür. Peki kortizol pek çok insanın haberdar dahi olmadığı IL-1 maddesinin ateşi yükselttiğini nereden bilir? IL-1 maddesinin nerede üretildiğini nasıl haber alır ve IL-1 maddesinin üretimini durdurmaya nasıl karar verir? Kortizol hormonları zor durumda kaldığınız zaman bütün ihtiyaçlarınızı ayrı ayrı düşünür. Bu mucizevi hormon, insan hayatı için çok önemli olan bazı proteinlerin üretimini de düzenler. Kemik iliğinde hemoglobin, ak yuvar, trombosit yapımını artırıp kan düzeyini yükseltir. Görüldüğü gibi gözle görülemeyecek kadar küçük tek bir molekül, birçok özelliğe, yeteneğe ve sorumluluğa sahiptir. bu molekülün bunları yerine getirebilmesi için tüm bu özelliklerle özel olarak tasarlanmış olması gerekir. Kortizol hormonunun tesadüfen bu niteliklerle oluştuğunu iddia etmek büyük bir cehalet ve akılsızlık örneğidir. Bu hormon, Allah'ın yaratmasındaki uyumun ve kusursuz tasarımın bir başka delilidir. En'am suresinin 80. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Rabbim, ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Mutfağınızda yalın ayak dolaşırken ayak parmağınıza bir cam parçasının battığını düşünün. Camın batmasıyla beyninizin acıyı algılaması arasında sadece saniyenin binde birkaçı kadar bir zaman farkı vardır. Bu süre o kadar küçüktür ki farkına varmanız mümkün değildir. Fark etmediğiniz bu süre içinde ayak parmağınızdan beyninize mesaj iletilmiş olur. İşte bu hızlı ve kusursuz iletişim sinir hücreleri ya da biyolojide kullanılan adlarıyla nöronlar tarafından gerçekleştirilir. Etrafımıza şöyle bir bakalım. Gözümüze çarpan her ürünün belirli bir amaç doğrultusunda dizayn edildiği açıktır. Mesela telefonu ele alalım. Plastik ve elektronik aksamı, tuşları, hattı ve diğer parçalarıyla birlikte diğer insanlarla iletişim kurmamız için tasarlanmıştır. Aynı şekilde nöronların yaratılış nedeni de daha ilk bakışta kendini belli eder. Elbette burada kastedilen geliştirilmiş bir mikroskobun altında yapılacak bir gözlemdir. Bu durumda nöronların akson ve dendrit olarak adlandırılan ve bir gövdeden çıkan kolları andıran özel uzantıları ve diğer hücrelerde de bulunan organelleri hemen dikkati çeker. Bir nöron gövdesini ileri teknolojiye sahip bir telefon santraline benzetmek mümkündür. Ancak bu hücresel telefon santrali milimetrenin binde dördü ve onda biri arasında değişen boyutlarıyla ve iletişimin mekanizmalarıyla günümüz dünyasında eşi olmayan bir tesistir. Akson ve dendritler de sözü edilen muazzam tesisin diğerleriyle iletişimini sağlayan haberleşme hatlarını meydana getirirler. Basit bir hesap yapalım. Bir nöronun ortalama genişliği 10 mikrondur. Bir mikron milimetrenin binde birine eşittir. Bir insan beyni içindeki 100 milyar nöronu tek bir çizgi halinde yan yana getirebildiğimizi düşünelim. O zaman 10 mikron genişliğindeki çıplak gözle görünmeyen bu çizginin uzunluğu tam 1000 kilometre olurdu. Sadece 1400 gram ağırlığındaki insan beyninde böylesine uzun bir iletişim ağının varlığı şüphesiz harikulade bir mucizedir. Bu noktada söze edilen ölçülerin üzerinde biraz daha durmak yerinde olacaktır. Nöronlar o denli ufaktır ki ortalama boyutlardaki 50 tanesi nokta işaretinin içine ancak sığabilir. Hatta bu nedenle sinir hücrelerimiz hakkında bildiklerimiz büyük oranda dolaylı yoldan elde edilmiştir. Nöronlarımızın nasıl çalıştığına dair mevcut bilgiler, mürekkep balıklarının nispeten büyük olan aksonları üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarına dayanmaktadır. sinir hücrelerindeki haberleşme uzantılarını incelediğimizde ilk olarak şunlarla karşılaşırız. Genellikle her nöronda çok sayıda dendrit vardır. Bunlar diğer nöronlardan gelen haberleri hücre gövdesine iletir. Çoğunlukla bir tane olan aksonun görevi ise hücre gövdesinden aldığı mesajı uzantısı ve terminalleri boyunca taşımaktır. Nöronlar, vücudumuzdaki haberleşmeyi kendilerine özgü bir yöntemle gerçekleştirir. Bu yöntem, olağanüstü karmaşık elektriksel ve kimyasal işlemleri kapsar. Gerek beyindeki, gerekse beyinle organlar arasındaki kusursuz koordinasyon, işte bu şekilde sağlanır. Sıradan tabir edilen hareketleri yaparken, örneğin bir kitaba göz gezdirirken, vücudunuzun derinliklerindeki sinir hücrelerinde son derece karmaşık bir haber trafiği yaşanır. Bu olağanüstü haberleşme ağını meydana getiren nöronlar yakından incelenirse nedenli önemli bir yaratılış mucizesi oldukları daha iyi anlaşılır. İki nöron arasındaki iletişim sinaps denilen bağlantı noktalarında kurulur. Bunlar akson terminallerinin uçlarında yer alır. Bir telefon santrali sayesinde aynı anda çok sayıda insan birbirleriyle konuşabilir. Buna benzer bir şekilde bir nöron da sinapsları kanalıyla çok sayıda nöronla eş zamanlı olarak haberleşebilir. Burada küçük bir kıyas yapalım. Dünyada aynı anda yüz milyonlarca telefon görüşmesi yapılabilir. Buna karşın tek bir insan beyninin içindeki sinapsların sayısının bir katrilyon olduğu tahmin edilmektedir ki bu bir katrilyon haberleşme anlamına gelir. İşte bu olağanüstü iletişim bilim adamlarının beyni evrendeki en büyük gizemlerden biri olarak tanımlamasına neden olmaktadır. Nöronlar arasında iletişimin kurulduğu noktaların yakın bir zamana kadar sabit olduğu zannediliyordu. Sinapsın şeklinin kimyasal habercilerin yapısına göre değiştiğinin ortaya çıkarılması bilim adamlarını bir kez daha şaşkına çevirdi. Profesör Eric Kandel de bu buluşuyla 2000 Nobel Tıp Ödülünü aldı. Söz konusu üstün tasarım şöyle özetlenebilir. Sinapsta aldığı uyarının gücüne göre sinapsın formunu düzenleyen bir mekanizma mevcuttur. Örnek olarak kuvvetli bir uyarı durumunda sinaps büyür ve bu uyarının diğer hücrelere kayıp olmaksızın en verimli şekilde iletilmesine olanak sağlar. Burada önemli bir noktayı daha vurgulamak gerekir. Bu sistem insanlarda değil, kabuklu deniz böceklerinde yapılan deneyler sonucunda anlaşılmıştır. Profesör Kandel'in bizzat kendi dahi, insanlardaki ve memeli canlılardaki sinir sisteminin araştırmalara olanak vermeyecek kadar kompleks olduğunu itiraf etmektedir. Çoğu kimse nöronlar arasındaki bağlantının sadece elektrik sinyalleri aracılığıyla kurulduğunu zanneder. Bu doğru değildir. Çünkü kimyasal iletişim söz konusu haberleşmenin önemli bir bölümünü oluşturur. İki nöron arasındaki haberleşme incelendikçe kimyasal iletişimin harika unsurları da daha iyi anlaşılır. Kimyasal iletişimin bel kemiğini nörotransmitter olarak adlandırılan haberci moleküller oluşturur. Bunlar sinir hücresinin gövdesinde üretilir, akson boyunca taşınır ve akson terminallerinde minik kabarcıklar içinde depolanır. Her kabarcık içinde yaklaşık olarak 5000 haberci molekül bulunur. Son zamanlardaki araştırmalar her nöronun değişik kimyasal haberciler ürettiğini göstermektedir. Diğer bir deyişle her nöron iletişimde kullanacağı habercileri üreten kimyasal bir tesis gibidir. Bu iletişimi şöyle tarif edebiliriz. Belirli bir elektrik sinyali, verici sinir hücresinin akson terminalindeki habercileri harekete geçirir. Kimyasal habercilerle dolu kabarcıklar, hücre zarıyla kaynaşır ve içindeki molekülleri sinaps boşluğuna bırakır. Haberciler taşıdıkları mesajı, alıcı nöronun zarının üzerinde yer alan reseptörlere yani alıcılara iletirler. Farklı haberci moleküllerin bağlantı kurduğu reseptörler de farklıdır. Kimyasal haberci moleküllerinin taşıdığı mesaj, böylece alıcı nöron tarafından algılanmış olur. Burada en kaba hatlarıyla tasvir edilen bu iletişimin her aşaması tam olarak çözülemeyen işlemlerle doludur. Nitekim bilim adamları da söz konusu iletişime ilişkin bilgilerinin bulanık olduğunu dile getirmektedirler. Thank you. Parkinson kaslar arasındaki koordinasyonu bozan, hareket etmeyi güçleştiren ve titremeye neden olan bir hastalıktır. İşte bu hastalığın sebebi dopamin ve asetilkolin adlı haberci moleküllerin arasındaki dengenin bozulmasıdır. Beyindeki bazı sinir hücrelerinin gerekenden daha az dopamin üretmesi, kaslar üzerindeki kontrolün kaybolmasına yol açmaktadır. Bu gerçeğin gün ışığına çıkarılması da oldukça yenidir. Bu buluş Profesör Arvid Carson'a 2000 Nobel Tıp Ödülünü kazandırmıştır. Sinir hücrelerindeki iletişim sistemi apaçık bir gerçeği bir kere daha doğrulamaktadır. Söz konusu hassas dengeler ve karmaşık mekanizmalar rastgele olayların birbiri ardına gelmesiyle oluşamaz. Bunları yaratan, kudreti altında tutan, insanın hizmetine veren ve dilediği zaman geri alan sonsuz güç ve ilim sahibi Allah'tır. Nöronları diğer hücrelerimizden ayıran önemli bir özellik daha vardır. Vücuttaki diğer hücreler sürekli olarak yenilenirken nöronlar değişmezler. Yaşlanmayla birlikte sayıları azalır. Ancak yine de bir insanın yaşlılığındaki mevcut sinir hücreleri gençlik yıllarındakinin aynıdır. Buraya kadar anlattıklarımız bir insan ömrü boyunca çalışan nöronlardaki iletişim sistemlerinin oldukça basitleştirilmiş bir anlatımıdır. Akıl ve bilgi sahibi bir insan bile bunları anlamakta güçlük çekerken hücreler ve hormonlar ilk insandan bu yana yaşamış olan milyarlarca insanda bu işlemleri büyük bir beceriyle hiç aksatmadan yerine getirmektedirler. Peki, sahip olduğumuz sinir hücrelerinin her birindeki son derece kompleks sistemler nasıl ortaya çıktı? Vücudumuzdaki yüz milyarlarca sinir hücresinin inanılmaz uyumu nasıl var oldu? Hiçbir karışıklığa meydan vermeden böylesine mükemmel bir iletişim nasıl sağlanıyor? İnsanın aklına nasıllarla dolu yüzlerce sorunun gelmesi oldukça doğaldır. Tüm bu gerçeklere rağmen hala bu kusursuz sistemlerin tamamının kör tesadüfler sonucu oluştuğunu iddia ederek evrimi savunanlar vardır. Evrimi savunmak için boş yere uğraşan bazı bilim adamlarının durumları gerçekten gariptir. Çünkü hayatın kökenini rastgele oluşan hayali bir ilk hücreye ve imkansız kelimesinin yetersiz kaldığı tesadüflere bağlamaya çalışan evrimcilerin bu sorulara verebilecek cevapları yoktur. Hiç şüphesiz böylesine mükemmel mekanizmaların varoluşunun tek bir açıklaması vardır. Hücreleri yoktan var eden, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bizim için durmaksızın çalışan atomları, proteinleri ve molekülleri hizmetimize veren, yüceltilmeye ve övülmeye layık olan da yalnızca Allah'tır. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.